Ayrım 17, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 136. Ağır Türkçe olimpiyatlarında cemaat soydunun yanında. Bu krizin sonrasında Ağır İdabumcu merkez sağda birleşme çalışmaları başlatmış, iki partiyi Demokrat Parti çatısı altında birleştirmek istemiş ama son anda buna da muvaffak olamamışlardı. Merkez siyaset üzerinde ağır ve çok ciddi baskılar hep var oldu. Bu da onlardan birisidir. Bu baskılar da öteden beri DP çizgisi üzerinde yoğunlaşıyor diyen soydu. Bu birleşmenin engellenmesinde dahi Ergenekon parmağı görüyordu. Soylunun arkasında Ergenekon parmağı aradığı olayla ilgili yıllar sonra konuşan Erkan Mumcu, Anavatan Partisi'nin Demokrat Parti'ye katılma kararı almak amacıyla topladığı genel kuruluna Mehmet Ağar gelecek ve o günkü Demokrat Parti tüzel kişiliğinin yasal temsilcisi sıfatıyla bu birleşmeye dair taahhütlerini ilan edecekti. Gelmedi. Peki gelmeyip ne yaptı? Türkçe olimpiyatlarına gidip Fethullah Gülen'e övgüler düzdü. Aynı saatlerde binlerce insan kongre salonunda Mehmet Ağar'ı söz verdiği gibi bir beyanda bulunması için beklerken o gidip Fethullah Gülen'e övgüler düzen konuşmalar yaptı diyecekti. Soylu 29 Mart 2009 yerel seçimlerine giderken Ağar'ın son seçimde aldığı %5.6 oyun altında kalması halinde istifa edeceğini açıklamıştı. %3.6'da kalınca istifa kararı vererek kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı. Ancak Hüsamettin Cindor'un adaylığını açıklamasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Gülen cemaati ardındaki asli güç olduğu ve planlarına ulaşmadaki en önemli eşik olarak gördükleri Ergenekon sürecini çok önemsiyordu. Cemaat bu süreçte AKP dışındaki siyasi odakların vereceği desteğin hukuksuzluk sürecinin meşruiyet zeminini güçlendireceğini hesaplıyordu. Soylu başta Ergenekon soruşturmaları olmak üzere birçok konuda cemaatle paralel düşünüp davranıyordu. DP liderliğini bırakma kararının ardından bizzat görüştü Fethullah Gülen kendisinden devam etmesini isteyince de hoca efendisini kıramadı. Soylu'nun yanında yer alan cemaat Zaman Gazetesi başta olmak üzere tüm medyasıyla Hüsamettin Cindor'u tamamen Ergenekon ile özdeş gören yayınlar yapıyordu. Aydın Menderes'in ağzından Soylu'ya verilecek her oy milli iradeye bağlılıktır başlıkları atılıyordu. Ancak Soylu hem AKP'nin büyüyen gücünün DP'yi de eriteceğini gördüğünden hem de partinin kasasında siyaseti finanse edebilecek para olmadığından gönülsüzce girdiği kongreyi kaybetti. Cemaat medyasının Ergenekon Cindoruk ile birlikte bir partide vücut buldu başlıklarıyla duyurduğu kongrede kazanan Cindoruk oldu. Soylu AKP'ye katılmasının ardından 2013 yılında yaptığı bir konuşmada DP'nin başındayken Ergenekon'dan baskı yedim iddiasıyla başladığı bir konuşmada Celal Bayar Köşkü'ne Ergenekoncuların bir takım temsilcileri geldi ve dediler ki sen bizim tarafımızda olmak zorundasın. Tehdit ettiler. Şimdilik sırrı bende kalacak bir takım sözler söylediler. Kendileriyle birlikte olmayan herkese karakter suikastı yaptılar dedi. Soylu bu iddiasının sırrını yıllar geçmiş olsa da hala açıklamadı ya da daha akla yatkın bir ifadeyle ortada açıklayacak bir sır da yok. Dönemin siyasal konjonktürüne göre pozisyon alabilecek denli esnek olan Soylu, tıpkı şimdi olduğu gibi o zaman da günün gereklerine göre konuşuyordu. Cemaatten Soylu'ya para desteği. Türkiye sağının tarikat ve cemaatlerle kurduğu yakın ilişki sır değil. Gülen cemaatinin gelecek planları için her grup kişi ve yapıyla ilişkiye giren pragmatik tutumu göz önünde bulundurulursa, Soylu ile ilişkilenmemesi zaten mümkün değildi. Bu ilişkinin nasıl ve kimler tarafından kurulduğunu taraflardan biri anlatmadığı müddetçe öğrenemeyeceğiz. Cemaat ile Süleyman Soylu arasında tahminlerin ötesinde çok güçlü ilişkiler vardı diyen Ahmet Dönmez, bu ilişkilerin 2009'da bizzat Fethullah Gülen'in onayı ile başlayıp 2013'te de yine Gülen'in görüşmeyi kesin demesiyle sona erdiği iddiasında. Ergenekon soruşturmaları sürecinde cemaat ile soylu arasında yakınlaşma başladığını belirten Dönmez, ilişkileri çok üst seviyedeydi. Cemaat adeta soylu üzerinde bir proje gibi çalışıyordu. Çünkü soylu cemaatin ilgisini karşılıksız bırakmayıp bu yakınlaşmayı alabildiğine kullanan embedded yani iliştirilmiş siyasetçi görünümündeydi. Her tavrıyla ben sizdenim mesajı veriyordu diye yazdı. Fethullah Gülen'in en yakın halkası içinde bulunan Barbaros Kocakurt'un onayıyla maddi destek sağlandığını da öne sürdü. Yapılacak anayasa değişikliğinin mimarı olarak cemaat, 2010 referandumu öncesinde evet kampanyası yürüten herkesle sıcak ilişkiler kuruyordu. Demokrasi buluşmaları adı altında referandumda evet kampanyaları düzenleyen ve şehir şehir gezen soyluya da bu dönemde bazı şehirlerdeki organizasyonların masrafı için maddi destek verilmişti. Aralarında Trabzon, Gaziantep ve Adana'nın da bulunduğu 10 ilin masraflarını karşılayan cemaat o zamanın parasıyla 50 bin lira yardımda bulunmuştu. Soylu Pensilvanya'da İlişkili olunan dönemde Soylu'nun Pensilvanya'ya götürüldüğünü belirten Ahmet Dönmez bu ziyaretle ilgili şunları yazdı. 2010 referandumu sonrası 2011'in başlarıydı. Referandumdaki katkıları için kendisine orada teşekkür de edildi. Gülen'in ikamet ettiği yerleşkenin içindeki eski binanın alt katında 6-7 kişi beraber yemek yediler. Ulaştığım bilgilere göre Süleyman Soylu burada Gülen'e karşı son derece sitayişkardı. Efendim buraya herkes gelmek istiyor. Böyle güzel hizmetlerin başındaki zatı ahir ömrümde görmeden ölürsem eksiklik sayarım bunu kendime şeklinde bir ifade kullandığını da teyit ettim. Soylu kısa süre öncesinde hacca gidip geldiği için buradaki gözlemlerini anlattı. Orada sizin arkadaşlara da rastladım. Gözyaşları içinde size dua edenleri gördüm dedi. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Orada bir gece kalan Soylu AKP'ye katıldıktan sonra bir kez de ailesiyle ziyarete gitmeyi planladı. Fakat tam o sırada gezi olayları patladığı için Amerika ziyaretini iptal etti. Gülen'i ziyaretten döndükten sonra Soylu'nun cemaatle ilişkileri sıcak bir şekilde devam etti. Bir yıl sonra AKP'ye katılım süreci başladı. Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı davetlerin ikincisini reddetmeyen Soylu, 5 Eylül 2012'de evime geldim dediği bir törende AKP rozetini taktı. Ancak gazeteci Ahmet Dönmez'e göre Soylu kararını vermeden önce Fethullah Gülen'e de danışmıştı. Dönmez'in yazısına göre Soylu AKP'den aldığı teklifi Fethullah Gülen'in bilgisi dahilinde organik bir bağ geliştirdiği cemaatten muhataplarını açtığında onların görüşü olumsuzdu. Ama dilerseniz hocamıza da bir soralım demeleri üzerine de Soylu olur bir kanaatlerini alalım karşılığını vermişti. Dönmez'in yazdıklarına göre Gülen'den eğer kendisini üzmeyecekleri, onurunu zedelemeyecekleri bir şekilde kabul edeceklerse ve hayır denemeyecek bir teklifle geliyorlarsa olabilir yanıtı geldi. Gülen için bazen hoca efendi, bazen de büyüğümüz diyen Soylu, gelen yanıtı farklı bir kanaldan da teyit ettirmek istedi. Gülen'le irtibatının olduğunu bildiği bir başka arkadaşı üzerinden gelecek kanaate göre hareket edecekmiş edasıyla ''Hoca efendiye bir sorar mısın ne tavsiye eder?'' ricasında bulundu. Dönmez aynı konu ikinci kez önüne geldiğinde ise Gülen'in ''Biz kendisini daha önce cevaplamıştık ama madem ki bir kez daha soruyor kanaatimizi tekrarlayalım.'' Mümkünse, yapabiliyorsa, dışarıda bir şeyler yapma şansı varsa AKP'ye girmesin dediğini aktarıyor. Halbuki Soylu yanıt gelmeden önce anlaşmış ve Erdoğan'a evet demişti. Dershanelerin kapatılmasıyla ilişki sonlandı. Soylu ile cemaatin ilişkilerini kopartar ise cemaatle bir kriz halini alan dershanelerin kapatılması kararı alındığı dönem oldu. 18 Kasım 2013'te konunun ele alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Gülen'den Soylu'ya bir mesaj gönderilmişti. Kendisinden daha önce hiçbir talebim olmadı ama bu tarihi süreçte ondan bir destek istiyoruz. Dershanelerin kapatılmaması noktasında yapabileceği ne varsa yapmasını istirham ediyorum diyen Gülen'e Evet, zat-ı alilerinin şu ana kadar hiçbir talebi olmadı biliyorum. Bu ilk, merak etmesinler, elimden geleni yapacağım. Karşılığını veren soylunun hiçbir şey yapmadığı öğrenilince de ilişki kesildi. 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarında kuzeni Sadık Soylu ve AKP geçişinde aracı olan hemşerisi Erdoğan Bayraktar da gözaltına alınınca Süleyman Soylu artık cemaatin düşmanı olmuştu. Soylu'nun eline tutuşturulan yol haritasının sahibi kim? Soylu cemaatin kuklası olduğu günlerden azılı düşmanı kimliğine büründüğü günümüze uzanan siyasi çizgisinde Ergenekon'un adamı dediği Ağar'ın adamı olarak anılıyor artık. Oysa ki bu yorum devleti derin devletten, derin devleti Ergenekon'dan, Ergenekon'u Avrasyacılardan ibaret sananların bir yanılgısıdır. Soylu AKP'ye monte edildiğinde de MHP ittifakıyla oluşan saray rejiminde de devletin bir yerine tekabül ediyor. Ama orası sanıldığı gibi sadece Ağar'ın durduğu yer değil, kaldı ki Erdoğan'ın hazzetmediği bir isim olmasına ve partisinde istenmeyen kişi ilan edilmesine rağmen halen AKP'li İçişleri Bakanı olarak yerinde kalabilmesi biraz da bununla ilgili. Bir aklı, ruhu, ideolojisi olan, içinden geçmekte olduğumuz bu dönem gerçekten ilginç bir dönem. Erdoğan ve AKP'nin faşistlik ve ırkçılıkta MHP ile Bahçeli ve MHP'nin toplumun ve hatta TSK'nın dincileştirilmesinde AKP ile yarıştığı bir dönem. Doğu Perinçek'ten Metin Feyzoğlu'na kadar solculuk maskesinin ardına gizlenen faşist ulusalcılarla kökleri ABD patentli komünizmle mücadele yapılarından gelenlerin, sözde millicilerin yan yana durduğu bir dönem. Tüm benzemezler bir araya gelip faşist bir saray rejimi etrafında toplandılar. Devrin hakim ideolojisine, siyasi rengine, aklına, ruhuna, gidişatına uygun bir pozisyon alan Soylu da AKP'ye katılırken sadece Erdoğan'la değil, devletle de mutabakata varmış olamaz mı? Ortalığa saçılan bunca pisliğe, kire rağmen makamını koruyabilmesi, Devlet Bahçeli'nin kendisine sahip çıkmakla kalmayıp Erdoğan'ı da buna zorlamasını akılda tutarsak, o mutabakatın taraflarının bugün güçlü bir şekilde Soylu'nun arkasında durduğu sonucuna varmamız hiç de zor olmaz. O zaman Soylu'yu bir yere mi hazırlıyorlar diye de sorabiliriz. O halde Soylu'nun eline tutuşturulan yol haritası ne? Sahipleri kim? Peker'in videolarında 2021 yılını kastederek hani Nisan'dan sonra ülkede her şey değişecekti diye sorması biraz da bununla ilgili olsa gerek. İçişleri Bakanı Peker'in hedefinde. Video yayınlarıyla başlayıp Twitter hesabından paylaştığı iletilerle AKP iktidarının kirli ilişkilerini ortaya saçan Sedat Peker'in iddiaları arasında adından en çok söz edilen kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Başlangıçta hiç bahsetmediği İçişleri Bakanı'nın kendisine hakaret içeren açıklamaları sonrasında Peker neredeyse tüm anlattıklarında Soylu'yu da bir hesaplaşma içerisine girdi. Peker'in başlattığı video yayınlarına hükümet kanadından tepki veren ilk isim de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştiren açıklamalar üzerine bir hafta sonra Süleyman Soylu olmuştu. AKP iktidarının yakın geçmişe dek el üstünde tutmakla kalmayıp resmi koruma da tahsis ettiği Peker için organize suç örgütü lideri diyen Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci eleştirisinden sonra suskunluğunu bozdu. Soylu 9 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı kırmızı bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük, mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır, yanıtını verdi. Soylu'nun ardından İçişleri Bakanlığı da mafyayla nasıl mücadele edildiğini anlatan bir açıklama yaptı. Açıklamada hakkında kırmızı bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi denilen Sedat Peker'in iftira ve itham denilen iddiaları hakkında da güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir deniliyordu. Mafya pisliği deyince. Ancak Peker'i kızdıran bu değildi. Cumhuriyet Gazetesi 11 Mayıs tarihli manşet haberinde Peker'in iddiaları üzerinden derin ilişkiler başlıklı bir habere yer vermişti. Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüyle ilgili Peker, AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlayan bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, Tolga Ağar tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla Kaharman'ın jandarmaya şikayette bulunduğunu ama herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürmüştü. Jandarma Genel Komutanlığı da 6 Mayıs günü bir açıklama yaparak Peker'in iddialarını yalanladı. Ancak 9 Mayıs günü Twitter'da AKP Çocukları isimli Twitter hesabından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Tolga Ağar'ın arasındaki yakınlığı gösteren bazı fotoğraflar paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanı Çetin'in sadece Tolga Ağar'la değil, cinayet suçundan aldığı müebbet Yargıtay tarafından onanınca yurt dışına kaçan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk ve çete lideri Selahattin Yılmaz'la da fotoğrafları vardı. 11 Mayıs günü Peker'in iddiaları karşısında iktidarın sessizliğini eleştiren derin ilişkiler başlıklı haberi manşet yapan Cumhuriyet Gazetesi haberinde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in organize suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz olan fotoğrafını kullandı. Bu haber üzerinden Cumhuriyet Gazetesi'ne hedef alan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Peker için bir mafya pisliği ifadesini kullandı. Peker kaçmamı Soylu söyledi. İçişleri Bakanı'nın kendisine hakaret etmesine sinirlendiğini belirten Peker de 13 Mayıs 2021'de YouTube üzerinden yayınladığı 4. videosunda "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman benimle ilgili bir tweet atmış, pislik mafya demiş, ondan önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım." diyerek kendisine operasyon yapılacağını belirterek yurt dışına kaçmasını Soylu'nun söylediğini öne sürdü. Soylu'ya yönelik birçok suçlamada bulunan Peker şunları söyledi. "Bir arkadaş aradı, Süleyman Bey'in üzerine çok geliyorlar, bir şeyler söyleyecek, arkadaş kusura bakmasın" dedi. "Tamam" dedim, "sorun değil, normal. Bizim ülkeye geri dönüş biletimiz ya, hayallerimizi de çaldı, bilet de gitti. Bizim Temiz Süleyman ilk gün bir tweet attı. Suç örgütünün liderini takipteyiz, işte kırmızı bülten." "Tamam, normal. Lan arkadaş, millet buna biraz daha saldırınca ertesi gün pislik mafya suç örgütü babası mı, mafya lideri mi ne? Şimdi namusluca konuşacağız. Namusluca ben delilleriyle anlatacağım. Yaşananları namusluca anlatacağım. Namus sahibiysen konuş ya. Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi? Akrabam Reşat Hacı Hafızlıoğlu senin bütün organizasyonlarını yapan. Ya sen değil miydin DYP'nin başına ulaşmak için seni kongrelere almıyorlardı. Eski arşivlerden çıkarın. Olaylı kongreleri vardı çok eskiden. Yanında kim var bakın. Benim arkadaşlarım. Onların tabiriyle adam. Benim tabirimle arkadaşlarım. Benim akrabalarım. Sen oralara giderken onlar yanında değil miydi? İstanbul'u ben yönetemiyorum, Berat yönetiyor demedin mi? Yahu benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor, İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum, Berat yönetiyor dedin mi, demedin mi? O yaptırıyor her şeyi dedin mi, demedin mi? Sedat Peker'in akrabası bir cenazedeyiz. Yollamış aynı yerden telefon sinyalleri var, cenazede görüştük. Ben yurt dışına kaçmadan önce Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Dönüş biletimizdin sen be. Yaktın bizi. Devletin savcıları çok kolay benim akrabam olan Reşat Hacı Fazlıoğlu'nun telefonundan İçişleri Bakanı'nın telefonu kaç kere aranmış? Onu kaç kere aramış? Ama daha çok koruma müdürünün telefonundan görüşüyorlar. Süleyman Bey'i babasıyla ve tüm akrabalarıyla kaç kere aramışlar akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu'nu. Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra? Ben yurt dışına çıkmışım. 17. ayrımın sonu. Sayfa 143.